Radyo Karavan'da Anadolu Yakası başlıyor. Sevgili dinleyenleri, Anadolu Yakası'nın 42. bölümüne hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Bu bölümde geçtiğimiz 2 hafta içerisinde Radyo Karavan ailesi Gaziantep ve Urfa'ya bir gezi düzenledi. Bu geziden hem anılarımızı paylaşacağız sizinle hem de gezilen yerlerle ilgili türküler ve biraz da bölgenin tarihinden ve işte bölgenin hikayelerinden bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle şey diyelim mi Ceren, Radyo Karavan gezisiyle beraber buraya gelen herkese tek tek gönülden sevgilerimizi iletelim.
Evet, hepsini çok sevdik. Hepsi çok tatlı insanlardı. Sanki böyle yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi böyle çok hoş sohbetler oldu. Hepsini tekrar görmek isteriz. Tekrar bir arada olmak isteriz.
Evet, biz radyo karavan gezilerine tabii hep katılmak istedik ama birazcık da böyle hani şeyimiz vardı. Acaba nasıl oluyor ortam falan. Şahit olduk, birebir yaşadık. Hem tavsiye ediyoruz hem de biz de katılacağız bundan sonra yaza doğru olanlara.
Kesinlikle.
İnşallah sözümüzü de verdik. Geziye hep beraber gideceğiz. Çünkü gerçekten şöyle bir şey oluyor. Radyoda bahsediyorlardı da hani onu ben Ayça'ya da söyledim. Sanki insanlar birbirlerini çok çok uzun yıllardır, uzun zamandır tanıyormuş gibi gayet rahat, gayet açık sohbetler oluyor. Bu açıdan biz çok samimi bulduk ortamı ve herkese de tavsiye ediyoruz. Baştan söyleyelim bunu.
Evet evet, biz de katılacağız. Böyle hani bizim gibi böyle şüphesi olup hani ya acaba deyip çekinenler hiç korkmasınlar, kazansınlar. Evet, şüphelenmeyin.
Evet. Şimdi bir de bu geçtiğimiz hafta içerisinde, geçtiğimiz hafta değil bir 10 gün falan oluyor galiba, bir Kardeş Türküler konseri oldu. Biz Kardeş Türküler konserine gittik. Orada da işte girişteki türküyü zaten biliyorduk da orada dinleyince de aklımıza geldi. Dedik ki gelecek programın ilk türküsü bu olsun. Elleri Pamuk bir Urfa türküsü aslında ama içerisinde işte sözlerde Antep'te geçiyor, Urfa'da geçiyor. Tam da programın konseptine uygun oldu galiba diye düşünerekten onunla başladık. Bugün programımız dolu dolu. Antep türküleri ve Urfa türküleri aslında. Urfa gazelleri, Urfa türküleri, Antep oyun havaları gibi değil mi?
Evet.
Birçok şey var. Urfa'nın tarihinden bahsedeceğiz. Birçok şey var yani, dolu dolu bir program oldu.
Evet.
O zaman şey yapalım. Hemen ikinci türküyle, Antep'in hamamlarıyla programa devam edelim istersen. Burada da şey diyor ya, Hoşgör Mahallesi'nin dip dibedir damları diye. Hatırlıyor musun? Güçlü abi, Deniz abi, Deniz abinin eşi
evet.
Ve Tayfun abi. Hep beraber Yeşil Burç Lokantası'na gittik bir sabah biz paça içmeye. Çok güzeldi. Onu da böyle kısacık anmış olalım.
Evet, Antep'e gelecek olursanız eğer mutlaka bizi bulun. Biz sizi götürürüz.
Hoşgör neden Hoşgör? Yeşil Burç Hoşgör'de.
Aynen öyle. Hoşgörlük mahallesinde. Antep'in eski mahallelerinden biri. O Yeşil Burç Lokantası da 3-4 nesildir aynı işi yapan. Sadece o paça çorbasını, kelle paça çorbasını yapan bir yer. Hatta Vedat Milor Antep'e geldiğinde de onu oraya götürmüşler.
Evet, paça burada içilir.
Paça diyor. Burada içilir ve kendi diyor tüm Türkiye'de İçtiğim en güzel kelle paça çorbasıydı diyor.
Ben bir gece önce yine hep beraberdik ekiple beraber. O gece Güçlü abiye dedim ki yarın sizi leş gibi bir yere götüreceğim. Sabah oldu işte, arabayla almaya gittik falan. Güçlü abi şey dedi, hazırız, leş gibi bir yere gidiyoruz değil mi diye. İşte o leş gibi yeri de anlatan bir türkü dinleyeceğiz şimdi. Antep'in hamamları, hep beraber dinleyelim.
Sure.
Evet Ceren, Antep'in hamamlarını dinledik. Böyle güzel fıkır oynadık. Fıkır fıkır fıkır bir türkü. Sırada yine bir Antep türküsü olacak. Bu Kalan Müzik'ten çıkmış bir albüm var. Oradan seçtiğimiz bir türkü. Şimdi şöyle bir ondan da bahsedeyim birazcık istiyorum. Antep türküleriyle ilgili yapılmış, hani bizim hoşumuza giden tarzda bir albüm yok.
Evet.
Genelde böyle altında elektronik ritimlerin olduğu dıpçıslı dıpçıslı yapmışlar. Çok beğenmedik ama bu albüm Mustafa Çin Kılıç ve Celal Bakar'ın albümü. Çok hoş. Kalan Müzik bu anlamda bir büyük bir eksiği kapatmış. Oradan Haşıl Türküsü'nün bir ses kaydı var. Ama ondan sonra da bir Gaziantep türküsü olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne çıkardığı bir albüm var. Yine altta biraz dıpçıs ritim var ama nispeten biraz daha iyi. Haşıl türküsünü dinleyeceğiz. Haşıl nedir Ceren? Bir Gaziantepli olarak bize açıkla biraz.
Haşıl halı dokuma tezgahı. Evet. Antep'in işte bir takım kendine has el sanatları var. İşte en çok bilinen bakırcılıktır. Ama bunun yanı sıra burada halıcılık da çok önemli. El halısı. Hani belki adı çok duyulmamış, işte hereke gibi, ladik gibi. Ama Antep halıları da çok böyle güzeldir. Kök boyasıyla meşhurdur. Sonra biraz tabii bu şeye kaymış.
Sanayileşmiş.
Sanayileşmiş.
Sanayi olarak da halı markalarının çoğu Gaziantep'te değil mi?
Aynen öyle. Evet, doğru. Aynen öyle.
Şimdi biz bu programda Antep tarihinden çok fazla bahsetmeyeceğiz. Neden? Çünkü biz başka bir geçtiğimiz sezonun programında Gaziantep savunması dahil olmak üzere biraz tarihinden bahsetmiştik. Tarih olarak biraz Urfa'yı anlatacağız bu sefer. Gezi ekibi de anladığım kadarıyla Urfa'dan biraz daha keyif aldı gibi. Gaziantep tabii Urfa'ya göre biraz daha, ne denir ona, pahalı bir şehir. Biraz daha şehirleşmesi ilerlemiş bir şehir. Otantik kültür belki biraz daha geride kalmış bir şehir.
Evet.
O anlamda belki umduklarını bulamamış olabilirler. Ben sonraki programı dinledim de.
Evet.
Öyle bir izlenim edindim yani, bilmiyorum ne kadar doğru.
Evet, yani tabii şimdi Antep çok büyük bir şehir. Çok sanayileşmiş, dediğin gibi o otantik dokusunu biraz kaybetmiş
göç
bir
var.
Şehir. Göç çok almış bir şehir. Urfa o açıdan biraz daha tatlı gelmiş olabilir. O otantik dokusunu daha çok koruyan bir yer olduğu için.
Peki o zaman bahsettiğim albümden ve arkasından da işte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir işte ne denir o arşiv çalışması gibi yaptığı bir albüm var. Oradan ikisini birleştirdik biz. Haşıl türküsünü bir dinleyelim. Ritmi çok güzeldir. Yine oynak bir türkü. Şöyle kulaklarımızın bir pası gitsin. Azıcık hareketlenelim, sonra çok hüzünleneceğiz.
Evet, geliyoruz.
Geliyoruz.
Alatrik söndü, kahın haşılı. Haşılı getirin, çökün başına. Çifte kurşun değsin nezik taşına. Usandım Allah aşıl elinden. Ustamın giydiği samanı sarı. Ustam seni soksun al kızıları. Usta paran yoksa yapma bu karı. Usandım Allah aşıl elinden.
Alatrik söndü, kalkın haşıla. Haşılı getirin, çökün başına. Çifte kurşun değsin, nezik taşına. Gözlerin kör ola, ölesin usta. Çifte kurşun değsin, nezik taşına. Gözlerin kör ola, ölesin usta. Samanı sarı, ustam seni soksun al kızıları. Ustan paran yoksa etme bu karı. Gözlerin kör ola ölesin usta. Ustan paran yoksa etme bu karı. Gözlerin kör ola ölesin usta. Çektim ince sedirlik, işlemedi koptu zavallı mekik. Acerini almaya yok kimetelik. Gözleri kör ola ölesin usta. Acerini almaya yok kimetelik. Gözleri kör ola ölesin usta.
Evet, şimdi Radyo Karavan ekibiyle Gaziantep'te neler yaptık biraz ondan bahsedelim ve işte onları Urfa'ya uğurlayana kadar ki süreçten kısaca bir şöyle bir sohbet etmeye çalışalım. İlk gün biz öğlene kadar çalıştık, öğleden sonra izin aldık. Bizim de işimize geldi aslında ekibin buraya gelmesi. Saat 1 gibi 2 gibi ekiple buluştuk. Nereye gittik Ceren? Gaziantep'in merkezinde.
Mutfak Sanatları Müzesi'nin restoranına gittik.
Restoranına gittik. Böyle bir yer var Gaziantep'te. Yine belediyenin yaptığı birkaç tane şubesi olan bir yer. Mutfak Sanatları Merkezi diye. Yöresel yemeklerden menüler var. Onlardan birini seçip kendiniz yemek yiyebiliyorsunuz. Niye bunu anlatıyoruz? Hani yine gelmek isteyen olursa böyle küçük birkaç tane adres olsun diye. Arkasından hep beraber Eski Çarşı'ya gittik.
Almacı Pazarı'na
gittik. Almacı Pazarı'na gittik. Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. İşte Kalenin orada birazcık sohbet ettik. Başkan da Instagram ne deniyor ona hikayelerden paylaştı zaten. Ceren orada rehberlik yaptı. Kalenin tarihi, hanların tarihi falan filan işte. Öyle anlattı yine. Güzel oldu ama değil mi? Ceren biraz bilgi verdi Antepli olarak. Arkasından hep beraber yürüyerek Tahmis'e gittik.
Evet.
Tahmis neydi? Tahmis kahvesi. Eski bir kahve değil mi Ceren?
Türkiye'nin ayakta duran en eski kahvesi.
400 yılı vardı galiba.
Evet, yaklaşık 450-500 yıllık. Biz hatta onu sokak programında da anlatmıştık Tahmis kahvesini. Uzun uzun anlatmıştık.
Sokak programını oradan kaydettik.
Tabii orada yapmıştık. Zaten hani gezdeki arkadaşlar da çok sevdiler Tahmis kahvesini. Hani belki de Doğu'yla ilgili, Güneydoğu'yla ilgili ön yargılarının da ilk kırıldığı yer orası oldu.
Evet, sohbette değil mi? Öyle evet. Bir sohbet geçti. Biraz daha böyle koyu, ne denir ona, tutucu.
Evet, muhafazakar bir beklenti vardı.
Fakat işte kahvede o turistik bir yer sonuçta.
Evet.
Hareketlilik vardı. İşte kadınla erkekli hep beraber yeniliyor, içiliyor. Antep zaten öyle bir yer.
Tabii,
de
tabii, aynen.
Orada birebir şahit olunmuş oldu ilk kez. Böylece bir ön yargı kırılmış oldu. En azından Güneydoğu ile ilgili olarak.
Evet.
Daha sonra hep beraber Almacı Pazarı'na gittik. İşte alışverişler yapıldı malum Gaziantep'e gelince. O standart alışveriştir zaten. Evet. Ne denir? Çerezidir, salçasıdır.
Kuru patlıcan, kuru biber.
Kuru patlıcan, kuru biber. Neydi? Haylan kabağı.
Haylan kabağı.
Kurusu.
Evet.
Gibi alışverişler yapıldı. Sonra akşam buluştuk hep beraber. Akşam nereye gittik?
Bayasan'a gittik.
Bayasan'a gittik. Güzel böyle bir fasıl ekibi falan vardı. Yenildi, evet. İçildi, sohbet edildi. Ertesi gün, ikinci gün.
Evet, çalışıyorduk.
Biz işe gittik, onlar evet. Gezdiler. İkinci evet. Günün özeti bu.
Evet, ama akşam çıktık böyle koşa koşa hemen yine buluştuk.
O günü benim 12 saat dersim vardı. Onlar da işte müzeye falan gitmişlerdi. Halil Usta'ya gitmişler, yine bir lezzet durağı diyebileceğimiz.
Evet.
Halil Usta'ya gitmişler, anlattılar. Arkasından yine akşam hep beraber buluştuk. Başka bir yerde yine yenildi, içildi, sohbet edildi. Sabahki paçacı için randevu ulaşıldı.
Evet.
İşte ertesi sabahta Paçacı'ya gittik birkaç kişiyle. Çünkü ekipte bir de veganlar, vejeteryanlar vardı.
Evet. Hani ben çok zor olacağını düşünüyordum. Hani
onlar açısından
için.
Değil mi?
Evet, ama hani çok da böyle zorluk çekmediler.
Evet evet, bir şekilde halledildi yani.
Evet, bir
aslında
halloldu.
Biz farkına değilmişiz belki de, ama Antep'te bir yandan da sebzeyle ilgili yemeklerin de çok fazla yeri varmış.
Evet, yani veganlar da korkmasın, gelsinler Antep'e.
Kesinlikle. Evet evet, yani aç kalmıyorsunuz
evet,
mutlaka.
Evet.
Doya doya yiyorsunuz, hatta başkan da öyle söyledi. Doya doya yedik ya dedi.
Evet.
Evet, iyi oldu öyle. İçimiz rahat etti en azından o açıdan. Peki sabahta işte çorbadan sonra, paça çorbasından sonra ekibi biz Urfa'ya uğurladık. O zaman biz de program olarak Urfa'ya gidelim bir.
Evet, yola çıkalım.
Yola çıkalım. Herkesin bildiği bir Urfa türküsüyle o zaman Urfa'ya geçiş yapalım hemen. Urfalıyam Ezel'den adlı türküyle şöyle bir Urfa'ya artık ayağımızı basalım. Şimdi artık Urfa'dayız. Urfa'ya indik. Urfa'ya geldiğiniz zaman tabii değişik bir kültürle karşılaşıyorsunuz Gaziantep'ten sonra. Urfa'nın bir de o kültürün çok eski de bir tarihi var. Birazcık o tarihten bahsetmek istiyoruz biz. Şimdi bu konuda uzman arkadaşımız olan Ceren'e mikrofonu uzatıyoruz.
Evet, şöyle bir söylence var. Adem ve Havva cennetten atıldıktan sonra dünyada ilk ayak bastıkları yer neresi? Harran Ovası.
Hadi ya.
Evet.
Ben olsam Foça'ya falan.
Foça'ya.
Tanrım bizi Foça'ya gönderdi. Urfa'ya inilir mi ya?
Şans işte. Atılıyor cennetten atılmış ha, adam.
Gerçekten. İndi sanki ben UFO'dan bahsediyormuşum gibi. Üst seviyede cahilimi gördüğünüz gibi.
Evet. Adem bir bakmış etrafına, her yer yemyeşil.
Urfa'da.
Evet. Yanında cennetten getirdiği bir gül dalı ve nar tanesi varmış. Bunu toprağa ekmiş. Akşama kadar bir gün içerisinde ağaç yeşermiş. İşte nar meyve vermeye başlamış. Adem demiş ki bir günde kuru dalı yeşerten toprak beni de besle.
Ya Rabbi demiş. Ya Rabbi.
O sırada Havva da cennetten getirdiği elindeki buğday tanesini yere ekmiş ve işte burada insanoğlu yaşamaya başlamış. Karnı doymaya başlamış.
Benim aklıma da şey geldi. Adem Havva'ya dönmüş. İşte o elmayı yemeyecektin. Gördün mü? Bak nereye salladılar bizi.
Hadi sen yedin. Bana niye yediriyorsun?
Yani hali gördün mü? Bak etraf toz toprak.
Toz toprak.
Dememiş.
Evet. Urfa böyle çok eski bir tarihi var. Peygamberler şehri olarak biliniyor. Urfa'nın adı çok ilginç. Şehrin ilk sakinleri, şehri ilk kuranlar Aramiler veya Süryaniler. Onlar şehre Urhai veya Orhai ismini vermişler. Ne kadar benziyor değil mi?
Hı hı.
Yani binlerce yıldır. Hani arada bir İskender krallığının bir parçası olmuş. İskender'in satraplarından işte 1. Seleukos şehri görmüş ve suyu bol anlamında şehre Edessa demiş. Yine Roma zamanında da bu isim kullanılmaya devam etmiş. Daha sonra şehri işte Müslümanlar, Araplar ele geçirince yine suyu güzel çeşme anlamında Kaliruha demişler Urfa'ya. Şehir böyle sürekli el değiştirmiş. Tam da böyle yolların üzerinde. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular hatta bir dönem bir Haçlı Kontluğu kurulmuş,
evet.
Urfa'da. Bu niye önemli? İşte ilk Haçlı Kontu 1. Bodin daha sonraki yıllarda Kudüs Krallığı'nda kralı olacak.
Bir geçiş gibi önemli bir ne dedin ona? Bu Osmanlı'da hani yok bir şey. Adamların ismi gelmedi aklıma ya.
Akıncılar gibi mi diyeceğim?
Hayır hayır, Amasya'ya gönderiyorlar ya şehzadeleri.
Şehzadeler. Evet.
Bu onun gibi olmuş sanki. Urfa Kontluğu işte Kudüs'e gitmek için birinci durak gibi olmuş. Tabii öyle değil tarihte de.
Tabii tabii. İşte biz
bu seferlik öyle olmuş.
Bu yazımızı Haçlılara okuyarak geçirdik. Sen de böyle günlerce konuşabilecek kadar bilgiye sahipsin bu konuda.
Anladığım kadarıyla ben okumuşum sadece. Pek bir şey yapmamış. Şimdi Haçlılarla ilgili bir Amin Maluf'un Arapların Gözüyle Haçlı Seferi kitabı var.
Evet.
Bu ne denir ona? Karşı taraftan bakmak için bir
çok güzel,
önemli
evet.
Bir kitap.
Evet.
Hani Araplar ne yaşadı o esnada onu anlamak için. Bir de Stephen Rankiman.
Evet.
Sir Stephen Rankiman'ın
evet.
Haçlı Seferleri diye 3 ciltlik bir aynen. Kitabı var. Biz de bunu tıngırtılardan öğrenmiştik. Geçmişten tıngırtılar programından. O kitap da yine Haçlı Seferleri ilgili çok ayrıntılı bilgi içeriyor. İkisini de tavsiye ederiz meraklılarına.
Evet, aynen öyle.
Orada da geçiyor Urfa Kontluğu.
Evet.
Hatay falan da geçer, Antakya geçer orada, Adana geçer, Toros Dağları'nın ismi bile aslında ta o Haçlı Seferlerine bağlı değil mi? O zamandan.
Yani şöyle.
Toros'tan.
Hani o Toros'tan geliyor ama işte Urfa Kontluğundan önce şehir aslında bir Ermeni krallığına
hı-hı,
ait.
Hı-hı.
Kralın adı da Toros.
Toros, evet.
Kral Toros zaten hani böyle arada kalmış bir bölgede, sıkışmış bir bölgede mecburen Haçlılarla işbirliği yapıyor.
Hı-hı.
Çok fazla direnmeden şehri teslim ediyor. Ama Antakya öyle değil. Antakya çok direnmiş. O yüzden Urfa Kontluğu belki de Haçlılara işte o Kudüs'ün kapısını açan, yolunu açan en önemli merkezlerden bir tanesi haline gelmiş. İşte şehir sürekli el değiştirmiş. 1517'de, ta 1517'de Osmanlılara geçmiş.
Yani 450 yıl önce falan işte daha şehir başkalarının elinde.
Tabii
yani.
Tabii işte Dulkadiroğulları, Eyyubiler, Karakoyunlular, Akkoyunlular hatta Safeviler.
Sarıkoyunlular, Akkoyunlular. Sürekli bir koyunlu hali var.
Koyunlu hali var, evet. En son olarak da artık yani yakın tarihte 24 Mart 1919'da İngilizlerin işgaline uğramış şehir.
Evet, şimdi benzer bir hikayeyi biz Gaziantep savunmasını anlattığımız programda anlatmıştık. Şimdi bu bölgede 3 tane il var bu şekilde. Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlı, Urfa.
Evet.
Bu 3 şehrin de işte tarihsel olarak hani zihinde kalması açısından şöyle bir durum söz konusu. Savaş biraz daha batıda devam ettiği için ne denir ona? Anadolu özgürlük mücadelesini verenler bu tarafa çok fazla uzanamamışlar. Çünkü düşman orada.
Tabii yani.
İşgal orada.
Tek atımlık barutu var düzenli ordunun.
Aynen öyle.
Yani Tekalifi Milliye işte hatırlarsın, askerin ayağına giydirecek çarık bile yok.
Kesinlikle zor şartlar evet. varmış işte. Dolayısıyla bu üç şehir kendisi savunmak zorunda kalmış.
Evet.
Gaziantep savunmasını anlatmıştık. Şimdi Urfa'da da aynı şey var.
Tabii.
Urfalılar da İngiliz işgalinden kendi çabalarıyla kurtuluyorlar değil mi?
Tabii tabii. İşte bir 6-7 ay kadar İngilizler kalıyor. Sonra yine Fransızlara devrediliyor bölge. Hatta o zaman bir İngiliz general çok beğeniyor Urfa'yı. Yani Anadolu'nun birçok yerinde benzersiz olan bir araba yolu var diyor. Otomobiller rahatlıkla gidebiliyor. Şehirde 80 bin insan yaşıyormuş. Bayağı büyük bir merkez dönemine göre. Gayet böyle bakımlı, işte altyapısı olan bir şehirmiş. Fransızlar işgal edince şehirdeki Hristiyan nüfusu da biraz böyle tahrik etmiş Fransızlar. Antep'te yaşanan olaylara benzer. Çeteler o zaman işte silahlanmaya başlamış. Ve 11 Nisan 1920'de şehri tamamen temizlemişler Fransızlardan ve işte bu maalesef komşularından diyeyim, Hristiyan komşularından.
Tabii yaşanan şeyler o tarih içerisinde evet. ister istemez karşılıklı bir ne denir ona, müsaademeye mi, müsaademe mi denir hocam?
Ben susuyorum Barış.
Müsaamere diyelim.
Yani, dilim tutuldu yani, benim bile dilim tutuldu.
Karşılıklı bir gerginliğe sebep olmuş.
Evet, nizah çıkmışlar Antepliler.
Şimdi öyleyse tam da işte o çetelerin şehri temizlemesini anlatan bir türkü dinleyelim.
Evet.
Urfa Çeteleri. Türkünün ismi zaten bu.
Evet.
Ahmet Kaya seslendiriyor. Çok da güzel anlatıyor türkünün içerisinde. Can kulağıyla dinlersek hikayeyle örtüştüğünü göreceğiz. O zaman hep beraber kulak verelim. Arkasından tekrar Urfa'nın tarihine devam edeceğiz.
Salladım, toplar oynadım. Kolumu salladım, toplar oynadım. Kara taşın içinden çete kaynadım. Kara taşın içinden çete kaynadım. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Devri yürü yürü, kumandanlarım yürü. Kumandanlar gidiyor, dönmüyor. Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri. Tıfıldır hastahane, karşıma karşı. Tıfıldır hastahane, karşıma karşı. Yavru Fransızın bomba atışı. Yavru Fransızın bomba atışı. Urfa çetelerinin şaha kalkışı. Urfa çetelerinin şaha kalkışı. Kumandanlar gidiyor, dönmüyor geri. Devrilir kahramanlar yürü. Kahramanlar gidiyor, dönmüyor geri.
Evet Ceren, şimdi Urfa'dan bahsedince Urfa'nın sıra gecelerinden Tony Enişte'nin söylediği gibi sıla gecelerinden.
Sıla geceleri.
Onu şaka yapıyormuş ama sonradan burada itiraf etti. Sıra gecelerinden de bahsetmek lazım. Urfa müzik anlamında farklı bir yapıya sahip. Gaziantep ve Urfa çok yakın olmasına rağmen, hatta Diyarbakır da o anlamda yakın. Mardin yine yakın. Bunlar çok yakın yerler.
Evet.
Urfa'da farklı bir durum söz konusu. Gazel var. Gazelhanlar çok fazla. İşte Fuzuli gibi, Nabi gibi, hı hı, şairlerin, ne denir ona, kasideleri mi oluyor? Kasidelerine, şiirlerine, evet, neyse işte çok bilmiş atmayayım, besteler yapıp çok güzel gazel şeklinde okuyorlar. Ve bunları da sıra gecelerinde söylüyorlar.
Evet.
Peki sıra gecesi nedir? Önce bir onu anlayalım.
Evet, sıra gecesi böyle çok basit bir eğlence gibi görünse de şu anda aslında kökenleri ahi örgütlenmesine kadar dayanıyor.
Esnaf.
Aynen öyle, bir meslek evet, örgütlenmesi ahilik. Ahilerin geleneklerinde böyle işte her hafta işte bir akşam oturup gündelik konular konuşulur, tartışılır, meslekle ilgili fikir alışverişi yapılır. Bu konuşmanın sonunda da işte bulunduğu bölgeye göre işte semahlar dönülür, işte bağlamalar çalınır, türküler söylenirmiş. Ama Urfa Nakşi etkisine girince, çok önemli bir yazar var, Yılmaz Duru, bu konuyla ilgili ciddi bir araştırma yapmış. Öyle diyor yani, çok yoğun bir Nakşi etkisine girince toplum muhafazakarlaşıyor, toplanılamaz hale geliyor, insanlar evlerine kaçıyorlar diyor.
Hı hı.
Sırayla işte her hafta birinde toplanıp işte konuşmalar yapılıyor, türküler söyleniyor. İnsanlar bir şekilde orada evlerin içinde sosyalleşmeye başlıyorlar. İşte sıra sıra evler gezildiği için de buna sıra gecesi
sıra
denmiş,
deniyor.
Çok da güzel bir tanımlamış onu. Ariflerin söze, çırakların dize, şiirlerin saza geldiği geceye sıra gecesi denir derlermiş.
Güzel özetlemiş.
Evet.
Sıra gecesi şu anlamda da önemli. İşte insanların bir araya gelmesi kadar orada türkü söyleyen insanlar aslında normalde günlük hayatta işi olan, işi gücü olan insanlar. İşte kazancı bedi.
Tabii.
Bu bir lakap değil. Adam kazancı.
Evet, evet. Kazan yapıyormuş. Tabii.
İşte neydi? Tenekeci
Mahmut
vardı. Bekçi Bakır,
tabii,
gibi. Yani evet, bunlar Urfa'da isim yapmış işte gazelleriyle, söyledikleri türkülerle ya da daha şey anlamda seslerinin yanıklıklarıyla bilinen isimler.
Evet.
Bunlar günlük hayatta başka işlerle uğraşıyorlar ama işte o geceleri, sıra gecelerinde sırayla belki de türküler söylüyorlar.
Evet.
Bize şöyle bir güzelliği oldu bunun, Anadolu Yakası programı olarak ve türküyü sevenler olarak. Bu isimler aynı zamanda kaynak isimler. Birçok türkünün kayıt altına alınmasını sağlamış isimler. Bu anlamda da çok önemli. Türk halk müziği ya da Anadolu halk müziği arşivlenmesi için.
Kesinlikle.
Cümleyi toparlayamadım.
Hani birazdan da örneklerini vereceğiz. 600-700 yıllık gazeller var.
Evet.
Bu insanlar sayesinde,
tabii,
usta çırak ilişkisiyle bu insanların sayesinde günümüze ulaşmış. Ve hepsi de birbirinden güzel, kalbe dokunan şiirler ve türküler.
Evet evet, yani birazdan çalacağız. Şimdi dinlerken insan ister istemez böyle tüyleri diken diken oluyor.
Evet.
Hatta biz programı hazırlanırken bir tane de ben böyle kaptım kuyruğu. Kaptım kuyruğu, evet, verdim ama ne oldu bilmiyorum.
Söyleteceğim sana Barış.
Tamam, birazdan söyleyeceğim ben.
Evet.
Hazırsa dinleyenler, son program olarak bunu da yaptın ya diye.
Ben önce bir üzerimde deneyeyim, ondan sonra dinleyenlerle de paylaşayım.
Evet, tamam, söylemeyeceğim. Şimdi o zaman madem bahsettik, Kazancı Bedi bu bölgenin en çok bilinen, en popüler ismi diyelim. Popüler belki doğru değil de en, evet, bilinen ismi Kazancı Bedi'den Tükendi Nakti Ömrüm adlı gazeli dinleyelim. Uzun Hava'yı dinleyelim.
Evet, dinleyelim.
Thank you.
Ah dikendi nakti ömrüm değil de sermayem bir ah kaldı. Dikendi nakti ömrüm değil de sermayem bir ah kaldı. Ne vaslı arzı dilde ne yârem de nikah kaldı. Aman aman aman aman aman. Ah der oğlum derdini Lokman'a gösterdim dedi vah. Der oğlum derdini Lokman'a gösterdim dedi vah. Derdinde buna çare hakiki bir ilah kaldı. Aman aman aman aman aman. Halk eylemiş kim benim evlam. Tutuldu şemsi baktım gonca güllerim siyah kaldı yaman. Perişan halıma hiç kimselerden olmadıyım da. Benim arz etmediğim şah vezir padişah kaldı. Bu rıfet varımı yaran umruna eyledi yakma. Elimde sade bir keşkül başında bir külah kaldı. Aman aman güzel aman. Takdir kuda kuvve-i baz ile dönmez. Bir şem'i ki hak yandırırsa bin bad ile sönmez. Aman aman aman aman aman aman aman aman güzel aman.
Evet, tüyler diken diken. Tükendi nakdi ömrüm çok çok böyle insanın ne denir ona gönlüne dokunan bir uzun hava. Bizim için çok kıymetli oldu bu program bu anlamda. Çok güzel eserlere yer verme şansı bulduk. Şimdi Urfa'da şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde dünya tarihini değiştiren, dünyanın tarihe bakış açısını değiştiren, insanlık tarihini değiştiren bir ne denir ona kazı yapıldı. Hı hı. Göbekli Tepe.
Evet.
Şimdi Göbekli Tepe insanlık tarihi için ne anlama geliyor? Biraz Ceren ondan bahsedecek bize. Çok önemli, güzel de bir şey yapılmış Urfa'ya. Urfa Müzesi var orada.
Evet.
Onu da bölgeyi merak edenler için özellikle tavsiye ederiz. Urfa Müzesi'ni mutlaka gidin, görün. Dünyada görülmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi diye düşünüyoruz biz. Şimdi Göbekli
Tepe. Yalnız biz düşünmüyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu yılı Göbekli Tepe yılı ilan etti, değil mi?
O da öyle düşünüyor. İşte evet. İlk defa aynı fikirdeyiz kendisiyle. Neyse. Şimdi Göbekli Tepe nedir, ne değildir onu bir öğrenelim.
Evet, önce biraz bulunuş hikayesinden bahsetmek istiyorum. 1986'da o toprağın sahibi olan Şavak Bey tarlasını sürerken kilden bir heykel buluyor. Ben diyor bu heykeli alayım müzeye götüreyim. Bana karşılığında para da verirler. İşte 3-5 çorba parasını denkleştiririz diyor. İşte yüklüyor atına.
At arabasına.
Müzenin yolunu tutuyor. Müze müdürü bakıyor, inceliyor. Diyor ki bunun hiçbir değeri yok. Buna para falan da vermeyiz diyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Çok öfkeleniyor, çok üzülüyor. Koca heykeli taşıdım getirdim, nasıl değeri olmaz? Yok diyor, bunun hiçbir değeri. O zaman ben de bunu kaldırırım diyor, çöpe atarım. Orada işte müzedeki diğer çalışanlar, ya sen ver bunu, biz bir depoya koyalım, bir inceleyelim diyorlar. İkna ediyorlar atmaması için. Alınıyor, depoya kaldırılıyor. 1986 yılında. 92 yılına doğru Atatürk işte barajı sular altında kalacak. Orada bir takım kurtarma çalışmaları yapılıyor. O yıllarda işte Alman arkeolog Klaus Schmidt işte Hilvan bölgesindeki bulduğu son işte elindeki kalıntıları müzeye vermek için, yerleştirmek için depoya iniyor. Depoda gözüne bu Şafak Bey'in bulduğu heykeller takılıyor.
Aman tanrım diyor, bunlar ne?
Evet. Schmidt orada uyanıyor, bunun çok farklı bir şey olduğunu anlıyor.
Almanca söylüyor tabii.
Almanca söylüyor. Ne diyor?
Oh my god.
Oh meine god diyor.
Meine gade.
Müze çalışanları yine diyor, bunlar değersiz parçalar, önemsiz parçalar. Olsun diyor, siz beni bulunduğunuz yere götürün. Bunun bulunduğu yere götürün. Ama maalesef bulunduğu yeri dahi not etmemişler. Ancak müzenin şoförü diyor
tam
ki ben...
Tam bir müzecilik örneği.
Kesinlikle. Müzenin şoförü diyor ki ben biliyorum bunun nerede bulunduğunu diyor. Sizi oraya götürebilirim diyor. Atlayıp gidiyorlar. Komşu tarlada diyeyim. Komşu tarlanın sahibi tarlasını kazarken işte böyle taşlarını ayıklarken böyle kocaman bir kaya kütlesine rastladığını söylüyor. İşte bu ilk tilki ve boğa heykellerinin, figürlerinin kazılı olduğu T şeklindeki büyük kaya. İşte bir sürü bürokratik engellere rağmen Klaus Schmidt orada kazıyı başlatıyor. Ve Göbekli Tepe'yi yalnız Türkiye'ye değil aynı zamanda insanlığa kazandırıyor. Neden önemli Göbekli Tepe? Şimdiye kadarki bilinen bütün bilgiler diyor ki önce şehirleşme, ondan sonra inanç ve tarım geliyor.
Yani önce yerleşik hayat, sonra tarım.
Evet. Ama burada şunu görüyoruz. Göçer, göçebe, avcı bir kavim, birkaç tane kavim el birliğiyle bir tapınak inşa ediyorlar. Yılın belli günlerinde o tapınağa geliyorlar, orada ibadet ediyorlar. Daha sonra bunun etrafında şehirleşmeye başlıyorlar. Hatta işte bu Sapiens'in yazarı Harari, değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Hı hı. Doğru söylüyorumdur umarım. Diyor ki biz buğdayı evcilleştirmedik, buğday bizi evcilleştirdi. Burada işte tapınakları inşa etmek için bir sürü insana ihtiyaç var. Bu insanları doyurmak için de sadece avlanmakla veya toplayıcılıkla bu insanları besleyemezler. Tarıma geçmek zorunda kalmışlar. Yani buğday o besleyici, doyurucu özelliğiyle aslında bizi evcilleştirip kentleştirmiş bu sayede. O yüzden Göbekli Tepe çok çok önemli. Milattan önce 12 bin yıl önce yapılmış. Hı hı. Çok da ilginç bir bilgi var. Yapıldıktan 1000 yıl sonra, yani yaklaşık 11 bin yıl önce insan eliyle yer altına tekrar gömülmüş, üstü kapatılmış. Hmm. Bu da cevap aradan sorulardan bir tanesi. Benim de çok ilgimi çekti, paylaşmak istedim.
Gezi, karavan gezisi bittikten sonra pazartesi günkü programda ya da salıydı tam emin değilim, şey bağlandı. Bu ilk işte o küçük heykeli bulan kişinin torunu galiba hala orada. Hı hı. Oraya da sahip çıkan aile olarak.
Evet.
Onun söylediği bir şey vardı. Burası kazılmadan önce de Urfalılar buraya gelir, kurban keserlerdi.
Evet, evet.
İşte ne de adak adadıysa burada o adağın ne denir karşılığını verirdi,
evet,
gibi. Yani bölge aslında, yani Göbekli Tepe'nin bulunduğu bölge aslında daha işte düne kadar yine ne denir kutsal bir bölgeymiş. Anlaşılan o.
Tabii tabii.
Hani bir gelenek olarak böyle bir bilgi varmış insanlarda. Dedesinden, dedesi bir önceki nesilden bu bilgiye, evet, sahipmiş. Orada bir şey var.
Tabii.
Gibisine.
Aslında Anadolu insanı buluntulara bu şekilde anlamlar yükleyerek yıllar içinde bunu korumuş.
Korunmasını sağlamış farkında, yani, olmadan, değil mi?
Evet, mesela Ankara'da da işte görmüştük. Adam aslında Romalı bir general. Mezarına çaput bağlıyor kadınlar gidip. Ona da Bolverdi Sultan diyorlar.
Nerede Bolverdi Sultan? Bir tarif et, Ankaralılar ziyaret edip çaput bağlasınlar.
Aynen. Hacettepe'den kaleye doğru çıkarken Altındağ Belediyesi'nin tam önünde Bolverdi Sultan'a
Aslında evet. Romalı general.
Evet evet. Adak adaya bilirler.
Tabii bu buradaki şey çok önemli. Sonuç çok önemli aslında. Bulunma hikayesi kadar sonuç çok önemli. İnsanlık tarihine insanların bakış açısını değiştiren bir durum söz konusu orada.
Evet.
Peki o zaman şimdi bir Urfa türküsü. Urfa Ahengi adlı gruptan Urfalıyam Dağlıyam adlı türküyü dinleyelim. Ceren, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Urfa'dan bahsettik, Gaziantep'ten bahsettik, işte Urfa bölgesinin tarihinden bahsettik. Bir de Urfa'da başlayıp Urfa'da biten ya da hikayenin kaynağı Urfa olan bir film var. Türk sinema tarihinin de belki de en önemli köşe taşlarından bir tanesi. Nedir?
Ekşiya.
Ekşiya filmi, eşkıya filmi. Eşkıya filmi neden önemlidir? İşte sinema, Türk sinemasının tıkandığı bir dönemde düğümü çözen, kilidi açan bir filmdir. Yavuz Turgul'un değil
evet.
mi?
Hem senaryosunu yazmış hem de yönetmiş Yavuz Turgul. İşte bu 80'den sonra 90'ların başına kadar Yeşilçam pek de böyle verimli bir hani
dönem geçirmemiş.
Sanatsal anlamda verimli bir dönem geçirmemiş. İşte Eşkıya yeniden Yeşilçam'ın ayağa kalktığı film.
Cesur da bir çıkış. Hani o dönemde bir önceki yılda ya da iki önceki yılda işler çok farklıyken
evet.
Yeşilçam'da sinema adına yapılan işler birdenbire böyle bir filmle, böyle bir senaryoyla ortaya çıkması, filmin ve aldığı tepki
evet.
insanlar tarafından. Aslında şey değil değil mi? Onu da söyleyebiliriz belki, genelleme olacak ama iyi iş olunca insanlar sahip çıkıyor yani.
Kesinlikle. Yani zaten Yavuz Turgul çok önemli bir yönetmen. Türk sinemasının hani köşe taşlarından birisi. Çalıştığı insanlar da hep çok düzgün seçmiş. Mesela filmin müziklerini Erkan Oğur yapmış.
Erkan Oğur, evet.
Erkan Oğur ve Aşkın Arsunan birlikte yapmışlar. dinlemeye doyamayız yani o soundtrack'te, değil mi?
Tabii. Şener Şen başrolde.
Evet.
Onun eşi.
Evet, Sermin Şen.
Sermin Şen.
Kamran Uslar.
Uğur Yücel.
Uğur Yücel.
Kadro da sağlamdı.
Çok
yani.
Sağlam, evet. Yan roller bile daha sonra çok büyük işlere imza attılar daha sonra.
Kazancı Bedi'yi de oynadı orada.
Tabii tabii.
Bir sahnede.
Tabii, Sıra Gecesi sahnesinde.
Sıra Gecesi sahnesinde türküsünü söyler o da. Tabii. Böyle 2 dakika falan vardır orada yani.
Evet.
Peki o zaman şimdi biz filmden, ne denir ona, filmin belki de düğümünün çözüldüğü sahneyi sizle paylaşacağız. Ve arkasından da yine Urfalı Mukim Tahir adlı sanatçıdan, yani bugünün sanatçısı değil işte biraz önce bahsettiğimiz o evet. Sıra Gecelerinin başlangıcında yer etmiş isim.
Evet.
Ustadan diyelim. Hüsnün Senin Ey Dilberi Nadide adlı gazeli dinleyeceğiz. Bakalım toparlanabilecek miyiz sonrasında? Hadi hep beraber kulak verelim.
Gece yaşıyor mu?
Evet.
Seninle mi?
Evet.
Bana niye ihanet ettin Berfo?
İhanet ha? Demek sen benim yaptıklarıma ihanet diyorsun ha? Peki. Hey, öyle olsun. Şimdi ben sana şöyle desem. Ben bunları yaptım. Çünkü aşıktım ben. Yani vurulmuştum. Ölüyordum aşkımdan. Bunun üzerine kim bana ne diyebilir ha? İhanet ne? Aşkım için yaptım ulan. Ahlaksızlık mı? Evet yaptım. Ben en yakın arkadaşım, seni jandarmaya ihbar etmiş adamım. Sen yapabilir miydin benim yaptığımı, ha? En sevgili arkadaşına ihanet edebilir miydin? Onu jandarmaya ihbar edebilir miydin? Arkadaşının altınlarını çalabilir miydin? O altınlarla arkadaşının sevdiği kadını anasından babasından satın alabilir miydin? Arkadaşını ölüme gönderebilir miydin? Ama ben yaptım. Aşkım için. Şimdi söyle bana. Hangimizin aşkı geceye daha büyük ha? Hangimizin? Hangimiz gece için bu kadar günaha girmeyi göze alabildi? Bu aşk için ben cehennemde yanmaya hazırım. Ya sen?
Hüsnüm senin ey dilber nadide kamer mi? Huri misin ey affet can yoksa beşer mi? Gördükçe seni tazelenir sanki hayatım. Sensiz bana bu can cihan zerrede gel. Sensiz bana bu canı cihan zerrede bir kısmı acep didelerin gülmüyen adım. Heyman ey kudret mülebim şir şeker mi? Aman aman aman aman aman aman aman aman aman.
Ve geldik Anadolu Yakası programının 42. bölümünün sonuna. Bu programda şöyle genel olarak Gaziantep'ten başladık ve Urfa'ya gittik. İki bölgenin de hem tarihi hem kültürel özelliklerinden bahsetmeye çalıştık. Umarız ki programımızı beğenmişsinizdir. Kapatmadan önce biz geçtiğimiz programda bir soru sormuştuk. Son 2-3 programdır böyle bir interaktif bir iletişim olsun diye düşünerek bir soru soruyoruz. Sizlerden de çok güzel yanıtlar aldık.
Evet, elinizde imkan olsa hangi türküye film çekerdiniz?
Evet, buydu sorumuz.
Sorumuz buydu ve çok güzel cevaplar geldi. İnsanlar türküler kendilerindeki hikayesini anlattılar. Onların hepsi bizim için çok kıymetli, çok keyif aldık. Ayrıca sizin hikayelerinizi anlattığımız bir program yapacağız. Yine eğer aklına gelen varsa, yazamamış olan varsa lütfen bu programdan sonra da yazsınlar.
Tabii. Anadolu Yakası alt çizgi Instagram adresimiz. Evet. Anadolu Yakası alt çizgi.
Anadolu Yakası alt çizgi.
Oradan bize ulaşabilirsiniz. DM'den bize yürüyün.
Yürüyün bize.
Oradan hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Program videoları yapıyoruz. Program videolarının altına o programla ilgili fikir, yorum, görüş, öneri,
eleştiri
hep bütün düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bu anlamda açığız. Biz bu programda da bir soru sormak istiyoruz ve sizlerin yanıtlarını yine çok merak ediyoruz. Nedir sorumuz Ceren?
Evet, bizim çok sevdiğimiz bir yazar var, Gürsel Korat. Bütün kitaplarını da tavsiye ederiz. Keyifle okuyacağınıza eminiz. Onun Ay Şarkısı diye bir hikayesi var. Orada diyor ki çocukluğunda ilk duyduğu türküyü hatırlamayan insan mutsuz olmayı hak eder diyor. Sen hatırlıyor musun? Sen hatırlıyor musun Barış? İlk duyduğun türküyü.
Şimdi hatırlamıyorsan mutsuz olmayı hak etmiş oluyorum değil mi? Aslında hatırlıyorum. Benim çocukluğum en azından çok fazla Ankara'da işte köye gidip gelmekle geçti o zamanlar. Dolayısıyla köyde biz Neşet Ertaş'ı daha 3 yaşında 4 yaşında duymaya başladık. İşte Hacı Taşan'ı keza öyle, Çekiç Ali'yi keza öyle ya da işte Ankara'nın yerel ama güzel sesli sanatçılarını da o zamandan duymaya başlamıştık. Hani türkü ismi olarak belki şu türküdür diyemem ama benim için en azından biliyordum yani böyle bir şey olduğunu biliyorduk. Düğünlerde kına gecelerinde falan işte bizim bir akrabamız var, o kına yakarken bir şey söyler, uzun hava, ağıt, bozlak şeklinde. Onu sen 3 yaşındayken de dinlesen tüylerin diken olur. Şimdi 33'te de dinlesen aynı, 63'te de dinlesen aynı etkiyi yaratır. Benim kendi kız kardeşimin düğünü de sadece onu söylemek için gelmişti. Sağ olsun kendisi. Evet. Orada da bir böyle zırıl zırıl ağladım ben yani onu dinlediğim zaman. Belki de ilk dinlediğim türkü oydu. Düğünlerden bildiğim.
Bir bozlaktı diyorsun.
Bir bozlaktı evet. O yüzden böyle bomboz bir adam. Neyse şimdi sorumuz bu.
Evet.
İlk dinlediğiniz türkü.
Yani çocukluğunuzda evet hatırladığınız ilk türkü nedir?
Nedir? Bizimle paylaşırsanız Anadolu Yakası alt çizgi hesabından çok mutlu oluruz. Umarız ki bu programımızı beğenmişsinizdir. Bir hatamız, kusurumuz olduysa affola diyoruz. Şimdi programı Urfa deyince akla gelen en popüler isimle kapatmak istedik. Bugüne kadar sakındık, kendimizi koruduk ama bu sefer mecburuz, teslim olacağız.
Urfa bizi bozdu diyor.
Urfa bize küstü, haberin olsun Ceren. Bu türküyü de herhalde kimden hatırlıyoruz? İbrahim Tatlıses'ten.
Evet.
90'ların sonu 2000'lerin başı İboşov televizyonlarda efsane gibi eserken orada bizim Anadolu Yakası programının da çok ilişkili olduğu Arif Sağ ve Sabahat Akkiraz konuk olarak katılmışlar ve birkaç türküden oluşan bir potpori yapmışlar. Sabahat Akkiraz çok genç, Arif Sağ yine işte orta yaşlarının biraz üzerinde, evet. Bağlamaya çok hakim falan durumunda. Onun da böyle canlı zamanları yani.
Evet.
İbrahim Tatlıses zaten coşkulu yine o zamanlardan. Herhalde şey vardır değil mi? Hani biz izlemiyorduk falan diyebilecek insan sayısı çok azdır diye düşünüyorum. Mutlaka denk geliyordu evet. İnsan.
Yani annen izler, baban izler. Hani 5 dakikada olsa bir gözün yani çalınmıştır.
Tabii
yani.
Tabii mutlaka. Benim babam izliyordu.
Tabii benim babam izliyordu. Tabii.
İboşov'u izliyordu. Oradan da çok şey öğrenmişizdir Türkiye adına.
Tabii tabii.
Şimdi şeyi söylemekte fayda var diye, itiraf etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben bu programa hazırlanırken gazeller, işte uzun havalar falan araştırıyoruz. Orada İbrahim Tatlıses'in söylediği tüylerin diken diken olan
tabii
acayip şeyler var. Tabii. Yani onları da tavsiye ederiz. DM'den bize yürüyenlere onları paylaşırız.
Tabii. Ya bir de şimdi hani belki bu programı bir 10 yıl önce yapsaydık İbrahim Tatlıses çalmaya korkardık.
Hı-hı.
Değil mi? Hani etiketlenmekten korkardık.
Hı-hı, hı-hı.
İnsan yaş aldıkça biraz da her şeydeki güzelliği arayıp bulup tabii paylaşmayı öğreniyor galiba.
Tabii tabii. Diğer o işte evet, o adı geçen İbrahim Tatlıses'le ilgili diğer hikayeler bir yana yani.
Evet.
Sesi güzel adamın, yapacak
güzel
bir şey yok.
Ve
yani
güzel söylüyor.
O bölgenin, güzel, evet, değil mi? O bölgenin en meşhur olmuş adamlarından bir tanesi tabii yani. Dolayısıyla İbrahim Tatlıses'le kapatıyoruz. Hatamız, kusurumuz olduysa affola diyoruz. Anadolu Yakası programının 42. bölümüne son verirken Gaziantep ve Urfa gezisine gelmiş tüm Radyo Karavan ailesi üyelerine sevgilerimizi sunuyoruz. Tek tek isim saymak istemedik. Bir kişiyi bile atlasak riskli olur diye.
Tabii.
Herkese çok teşekkür ederiz. Burada bizi güler yüzle karşıladılar. Sohbet ettik, çay içtik, çorba içtik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Radyo Karavan Anadolu Yakası dinleyenlerine de sevgilerimizi sunuyoruz. Hepinizi Antep'e, dolayısıyla buradan da Urfa'ya bekliyoruz diyelim.
Hepinize iyi günler.
İyi günler.
Bakın bu program bir arşivdir. Bunu herkes evinde kasete çeksin, arşive alsın vallahi. Ne bir daha İbrahim Tatlıses'i belki bir burada görebilirsiniz. Arif Sağ'la birlikte. Ne Arif Sağ'ı İbrahim Tatlıses'le, ne de bu güzel kızımızı. Üçümüzü bir arada belki bir daha göremezsiniz. Bunu arşive çekin. Zaman zaman kendi kendinize dinleyin abi. Felekten sordum, felek dedi bu derdin muradı böyle. Rabbana dile dile dile dile. öldüm dile dile le dile le le. Muhabbesi
le le le canım,
gönlüm sığmaz herkesi.
Esmer sen güzelsin,
olursa o kız olsun.
Le le le le canım,
esmerler kovardası.
Esmer sen güzelsin,
ah olursa o kız olsun.
Le le le le canım,
esmerler Esmer sen güzelsin. Öpücük vermedi, vallahi huylandım siye. Çiçekten bal alır
le le le le canım,
Urfa'nın kovardası.
Esmer sen güzelsin,
her çiçekten bal alır
le le le le canım,
Mardin'in kovardası. Esmer sen güzelsin. Gelme bir yer
üstüm siye,
gelme bir yer
üstüm siye.
Bir öpücük vermedin.